Ayrım 6.
Ayağa kalktı. Hemen mi diye bağırdı Frodo. Ama ben en az bir hafta kalırsın sanıyordum. Bana yardım etmeni dört gözle bekliyordum. Niyetim öyleydi. Fakat kararımı değiştirmek zorunda kaldım. Uzunca bir süre uzaklarda kalabilirim. Fakat mümkün olan en kısa zamanda gelip seni göreceğim. Beni görmeden geldiğime inanma. Sessizce süzülüp gelirim. Artık şairi pek öyle alenen ziyaret etmem. Görüyorum ki biraz gözden düşmüşüm. Baş belası huzur kaçıran bir adam olduğumu söylüyorlar. Bazıları benim Bilbo'yu kaçırmakla hatta daha kötü şeylerle bile suçluyor. Merak ediyorsan söyleyeyim. Onun servetine konabilmek için seninle ikimizin bir entrika çevirdiğimizi düşünüyorlar. Bazıları mı dedi hiddetle Frodo. Otto ve Lobelia demek istiyorsun. Ne nefret verici bir şey. Bilbo'nun geri gelmesi ve yine benimle birlikte kırlarda yürüyüşe çıkması için onlara çıkın çıkmazı ile birlikte her şeyimi verirdim. Şairi seviyorum. Fakat her nasılsa onunla gitmiş olmayı diler oldum. Merak ediyorum, bir daha onu hiç görebilecek miyim acaba? Ben de, dedi Gandalf. Ve daha neleri merak ediyorum, neleri. Şimdi hoşça kal, kendine iyi bak. Beni bekle, özellikle ummadığın zamanlarda. Hoşça kal. Frodo onu kapıya kadar geçirdi. Elini son bir kez salladıktan sonra şaşılacak bir hızla yürüyüp gitti Gandalf. Fakat Frodo yaşlı büyücünün sanki ağır bir yük taşıyormuş gibi aşırı derecede iki büklüm olduğunu düşündü. Akşam eriyordu ve cübbeli şekil çabucak alacakaranlık içinde kayboldu. Frodo uzun bir süre için onun bir daha görmeyecekti. Bölüm 2. Geçmişin Gölgesi. Söylentiler ne 9 ne de 99 günde dindi. Bay Bilbo Baggins'in ikinci kere ortadan yok oluşu Hobbit köyde, hatta bütün şairde 366 gün boyunca tartışılıp durdu ve bu süreden daha uzun bir zaman boyunca da hatıralardan silinmedi. Küçük hobbitlere anlatılan bir ocakbaşı öyküsü oldu. Zamanla çakan şimşekler, gümbürtüler ve patırtılarla sırra kadem basıp sonra da değerli taş ve altın dolu torbalarla geri dönmeyi huy edinmiş kaçık Baggins, efsanelerin en gözde kahramanlarından biri haline alıp gerçek olaylar unutulduktan uzun zamanlar sonra bile yaşamına devam etti. Fakat bu arada civardaki genel düşünce, eskiden beri biraz çatlak olan Bilbo'nun sonunda aklını tamamen oynattığı ve kendini dağlara vurduğu yolundaydı. Orada da mutlaka bir su birikintisine veya bir dereye düşmüş ve trajik ama pek de zamansız olmayan bir sona vasıl olmuştu. En çok suçlanan da Gandalf'tı. O kör olmayasıca büyücü bari genç Frodo'yu rahat bıraksa. Belki çocuk kıçını kırar oturur da biraz hobbit basireti edinir diyorlardı. Ve görünüşe göre de büyücü Frodo'yu rahat bıraktı. Frodo da çıkın çıkmazına yerleşti yerleşmesine ama hobbit basiretinde pek öyle kayda değer bir gelişme olduğu söylenemezdi. Hatta derhal Bilbo'nun acayipliklerini sürdürmeye başladı. Yas tutmayı reddetti. Ertesi yılda Bilbo'nun 112. yaş günü onuruna Yüz Göbeği Şöleni diye adlandırdığı bir davet verdi. Fakat bu isim hafif kalmıştı. Çünkü 20 kişilik davette Hobbit tabirince yiyecekler ve içecekler sular seller gibi aktı. Bazıları buna pek tepki göstermemişti. Ama Frodo her yıl Bilbo'nun yaş günü davetini vermeye devam etti ve sonunda herkes bu adeti kabullendi. Frodo Bilbo'nun ölmüş olmadığı kanaatindeydi. Öyleyse nerede diye sordukları zamansa omuzlarını silkiyordu. Bilbo gibi o da tek başına yaşıyordu. Fakat bir hayli arkadaşı vardı. Özellikle de çocukken Bilbo'ya bayılan ve sık sık çıkın çıkmazına girip çıkan çoğunlukla yaşlı Tuğuk'un soyundan gelme genç hobbitler arasında. Folko Boffin ile Fredegar Toluk bu gençlerden ikisiydi. Ama Frodo'nun en yakın arkadaşları Peregrin Took, çoğunlukla Pippin derlerdi ona, ve Merry Brandybuck idi. Merry'nin gerçek ismi Meriadoc'tu ama bunu pek hatırlayan çıkmazdı. Frodo onlarla birlikte şairi dolanıp durdu. Ama genellikle yalnız başına gezer ve aklı başında hobbitlerin hayretle gözlemledikleri üzere evinden çok uzaklarda, yıldızların altında tepelerde ve ormanlarda görülürdü. Merry ile Pippin onun zaman zaman Bilbo'nun yapmış olduğu gibi elfleri ziyaret ettiğinden kuşkulanıyordu. Zaman geçtikçe ahali Frodo'nun da pek yaşını göstermediğini fark etmeye başladı. Dıştan 20'lerini yeni doldurmuş, dinç, enerji dolu bir hobbit görüntüsünü koruyordu. Bazıları da amma şanslı oluyor diyorlardı. Fakat Frodo daha ağırbaşlı bir yaş olması beklenen 50 yaşına yaklaşıncaya kadar bunun tuhaf bir şey olduğunu düşünmemişlerdi. Kendi açısından Frodo ilk şaşkınlıktan sonra kendi kendisinin efendisi ve çıkın çıkmazının Bay Baggins'i olmayı bir hayli zevkli bulmuştu. Epeyce yıl geleceği pek düşünmeden mutlu yaşadı. Fakat kendisi pek fark etmese bile Bilbo'yla gitmemiş olmanın pişmanlığı durmadan büyüyordu içinde. Zaman zaman özellikle güz aylarında kendisini yabani toprakları düşünürken buluyor, hiç görmemiş olduğu garip görünüşlü dağlar rüyalarına giriyordu. Kendi kendine belki bir gün ben de nehri geçerim demeye başladı. Ama zihninin diğer yarısı buna hep daha değil diye cevap veriyordu. Bu böylece 40'lı yaşlarının sonuna kadar sürdü gitti. 50. yaş günü yaklaşıyordu. 50 onun önemli ya da uğursuz saydığı bir rakamdı. En azından maceraların aniden Bilbo'ya gelip çattığı yaştı bu. Frodo içinde bir kıpırtıdır hissetmeye başladı. Eski yollar fazla aşınmış görünüyordu gözüne. Haritalara bakıyor, haritaların bittiği yerden sonra neler olduğunu merak ediyordu. Shire'da yapılan haritalarda Shire'ın sınırlarının dışı genellikle beyaz bırakılırdı. Kırlarda daha da uzaklara gitmeye ve daha sık yalnız gezmeye başladı. Merry ile diğer arkadaşları onu endişeyle izliyordu. Onu sık sık o sıralarda Shire'da belirmeye başlayan yabancı yolcularla konuşur ve birlikte yürürken görür olmuşlardı. Dışarıdaki dünyada meydana gelmekte olan garip şeyler hakkında söylentiler vardı. Gandalf yıllardır ortalıklarda görünmediği ve bir haber de yollamadığı için Frodo toplayabildiği bütün haberleri topluyordu. Shire'da pek nadiren rastlanan elfler artık akşamları ormanlardan batıya doğru giderken görülmekteydiler. Hep batıya doğru, dönüşsüz bir gidiş. Ama onlar orta dünyayı terk ediyorlardı. Artık buraların sorunları hakkında söyleyecek bir sözleri yoktu. Fakat yolda alışılmadık sayıda cüce vardı. Kadim doğu-batı yoluydu. Gri limanlara varmadan önce Shire'dan geçiyordu ve cüceler mavi dağlardaki maden ocaklarına giderken hep bu yolu kullanırlardı. Cüceler uzak yerler konusunda hobbitlerin belli başlı haber kaynağıydı. Tabii eğer hobbitler bir haber duymak isterlerse. Normalde cüceler çok az konuşur, hobbitler de daha fazlasını sormazdı. Fakat artık Frodo sık sık batıda sığınacak bir yer arayan uzak diyarların cücelerine rastlar olmuştu. Cüceler tedirgindi ve bazıları alçak sesle düşmandan ve Mordor ülkesinden söz ediyordu. O ismi hobbitler anılarının arka planında kalmış bir gölge misali, sadece karanlık geçmişe ait efsanelerin bir parçası olarak hatırlıyorlardı. Fakat uğursuz ve rahatsız edici bir isimdi bu. Anlaşılan Kuyut Ormandaki o belalı güçler Ak Divan tarafından sürüldükten sonra daha da güçlenmiş ve Mordor'un kalelerinde tekrar ortaya çıkmışlardı. Karanlık Kule yeniden inşa edilmiş deniyordu. Güç oradan dört bir yana yayılıyordu. Ta uzak doğuda ve güneyde savaşlar oluyordu. Korku büyüyordu. Orklar dağlarda çoğalıyorlardı yeniden. Troller de çıkmıştı ortaya. Üstelik artık öyle eskisi gibi kalın kafalı değil de kurnaz ve korkunç silahlarla donanmış olarak. Ayrıca çok daha korkunç yaratıklar hakkında da bir şeyler fısıldanıyordu. Ama onların isimleri yoktu. Elbette ki bunların pek azı sıradan hobbitlerin kulağına kadar ulaşmaktaydı. Fakat en sağır, en eve kapanmış hobbit bile garip hikayeler duymaya başladı. İşleri icabı sınırlara kadar gidenlerse tuhaf şeyler görür oldu. Frodo'nun 50. yaşının ilkbaharında bir akşam su başındaki yeşil ejderhada geçen konuşmadan anlaşılacağı gibi hobbitlerin çoğu gülüp geçse de Shire'ın o ferah fasur göbeğinde bile söylentiler duyulmuştu. Sam Gamgee ateşe yakın bir köşede oturuyordu. Karşısında da değirmencinin oğlu Ted kumlu kişi vardı. Çevredeki birkaç köylü hobbit de onların konuşmalarını dinlemekteydi. "Bugünlerde tuhaf şeyler duyuluyor doğrusu," dedi Sam. "Ya," dedi Ted, "dinlerse duyar tabii. Ama canım ocakbaşı hikayeleri ve çocuk masalları duymak isterse evde de dinleyebilirim." "Ona ne şüphe," dedi Sam, altta kalmayarak. "Ama bana soracak olursan onların bazılarında da tahmininden fazla gerçek payı var. Hem bu hikayeler nasıl doğmuş? Ejderhaları ele alalım mesela." "Yok, sağ olasın," dedi Ted, "almayayım. Küçükken de onlardan söz edildiğini duyardım. Ama tutup da şimdi onlara inanmanın bir alemi yok. Su başında bir tek ejderha var. O da yeşil," diye ekledi. Herkesi kahkahalarla güldürmeyi başararak. "Tamam," dedi diğerleriyle birlikte gülen Sam. "Peki ya şu ağaç adamlara ya da istersen dev de olanlara, onlara ne buyrulur? Koca bir ağaçtan daha büyük bir tanesinin pek öyle uzun bir zaman önce de değil üstelik. Kuzey avlaklarının ardında göründüğünü söylüyorlar." "Kim söylüyor?" "Mesela kuzenim Hal. Kendisi yukarı tepedeki Bay Boffin'in yanında çalışır ve avlanmak için Kuzey Dirhem'e gider. O bir tane görmüş. Belki de gördüm demiştir. Senin Hal, habire bir şeyler gördüm deyip duruyor. Belki de olmayan şeyleri görüyordur. Fakat bu anlattığı kara ağaç kadar büyükmüş ve yürüyormuş. bir adım attı mı da en azından 7 metre gidiyormuş. Öyleyse adım falan atmıyordur. Seninkinin gördüğü zaten kara ağaçtır garanti. Ama bu yürüyormuş diyorum sana. Hem kuzey avlaklarda kara ağaç yok ki. Öyleyse halde görmüş olamaz, dedi Ted. Gülüşmeler ve alkışlar duyuldu. Dinleyiciler Ted'in bir puan aldığını düşünüyor olmalıydılar. Her neyse fark etmez, dedi Sam. Sırf bizim Halfast değil, başkalarının da şairden geçen tuhaf tuhaf tipler gördüğünü inkar edemezsin ya. Geçen diyorum, dikkatini çekerim. Bir de sınırlardan geri çevrilenler var. Bulutçulara daha önce hiç bu kadar çok iş çıkmamıştı. Ve dediklerine göre elfler de batıya doğru ilerliyorlarmış. Onların limanlara ta ak kulelerden öteye gittiklerini söylüyorlar, dedi Sam. Kolunu müphem uzaklıklara doğru sallayarak. Ne o ne de diğerleri şairin batı sınırlarının ilerisindeki eski kulelerden sonra denizin ne kadar uzakta olduğunu bilmiyordu. Fakat o yönde çok uzaklarda bir yerde gri limanların olduğu ve elf gemilerinin zaman zaman bir daha dönmemecesine oradan yelken açtığı eskiden beri anlatılırdı. Denizin üzerinde yelken yelken gidiyorlar. Batıya gidip bizi terk ediyorlar, dedi Sam. Bu sözleri ağırbaşlı ve ciddi bir ifadeyle adeta bir name gibi mırıldanmıştı. Ama Ted güldü. Eh, bu da yeni bir şey sayılmaz. Tabii eğer eski masallara inanıyorsan. Bu seni veya beni neden ilgilendirir anlayamıyorum. Buyursunlar gitsinler. Ama bahse girerim, sen onların gittiğini görmedin. Şair de başka gören de olmamıştır. Bilemiyorum, dedi Sam düşünceli düşünceli. Bir zamanlar ormanda bir elf gördüğü inancındaydı ve bir gün daha fazlasını görmeyi umuyordu. Çocukluğunda duyduğu tüm efsaneler arasında en çok hobbitlerin bildiği kadarıyla elfler hakkında anlatılan yarım yamalak masallar ve eksik hatırlanan hikayeler derinden etkilemişti onu. Buralarda bile uğurlu halkı bilip onlardan haber alan bazıları var, dedi. Mesela yanında çalıştığım Bay Baggins var. Bana elflerin yelken açıp gittiklerini o söyledi. Eh, o da elfleri bilmez değildir. Yaşlı Bay Bilbo daha da iyi bilirdi. Küçücük bir oğlanken onunla çok konuştuyduk. Oho, onların ikisi de çatlak, dedi Ted. En azından yaşlı Bilbo çatlaktı. Frodo da çatlatıyor. Sen haberi onlardan alıyorsan daha safsataya ne hacet? Eh gari arkadaşlar, ben eve gideyim. Sıhhatinize. Kupasını boşaltarak gürültüyle dışarı çıktı. Sam bir şey söylemeden sessizce oturdu. Düşünmesi gereken epey bir şey vardı. Bir kere çıkın çıkmazındaki bahçede yapılacak bir sürü iş bekliyordu ve ertesi gün hareketli bir gün olacaktı. Tabii eğer hava açarsa. Çimler çok çabuk büyüyordu. Fakat Sam'in aklına takılanlar bahçe bakımından ibaret değildi. Bir süre sonra iç geçirdi. Ayağa kalktı ve dışarı çıktı. Nisan'ın başlarıydı ve gökyüzü şiddetli bir yağmurdan sonra yine açılmaktaydı. Güneş kavuşmuş, solgun serin bir akşam sessizce renk atarak geceye dönüyordu. Sam ilk çıkan yıldızların altından hafif bir ıslık tutturdu. Düşünceli düşünceli Hobbit köyün içinden geçip tepeye vurarak eve kadar yürüdü. İşte tam bu sırada Gandalf uzun yokluğundan sonra tekrar ortaya çıktı. Davetten sonra 3 yıl uzakta kalmıştı. Sonra Frodo'ya kısa bir ziyarette bulunmuş ve ona şöyle bir dikkatlice bakıp yine gitmişti. Ondan sonraki 1-2 yıl içinde hava karardıktan hemen sonra hiç beklenmedik bir anda çıkıp gelerek ve güneş doğmazdan önce sessiz sedasız giderek sıkça kendisini gösterdi. Kendi işini ve gezilerini hiç konuşmazdı. Daha ziyade Frodo'nun sıhhati ve yaptıklarıyla ilgilenir gibiydi. Sonra birdenbire ziyaretleri bitivermişti. Frodo ondan haber alalı ya da onu göreli 9 yıldan fazla oluyordu. Ve artık büyücünün bir daha hiç geri dönmeyeceğini, hobbitleri defterden sildiğini düşünmeye başlamıştı. Fakat o akşam Sam eve yürürken ve alacakaranlık iyice koyulaşırken çalışma odasının penceresinde geçmişten aşina o tıkırtı duyuldu yine. Frodo eski arkadaşını hayretle ve büyük sevinçle karşıladı. Birbirlerine uzun uzun baktılar. Her şey yolunda ha, dedi Gandalf. Hiç değişmemişsin Frodo. Sen de, diye cevapladı Frodo. Fakat içten içe Gandalf'ın daha yaşlı ve endişeli göründüğünü düşündü. Kendisi ve şu engin dünya hakkında bir şeyler anlatsın diye onu sıkıştırdı. Kısa sürede derin bir muhabbete daldılar ve gecenin geç vakitlerine kadar oturdular. Ertesi sabah geç edilen bir kahvaltıdan sonra büyücü Frodo ile çalışma odasının açık penceresinin yanında oturuyordu. Ocakta parlak bir ateş vardı ama hem güneş ılıktı hem de rüzgar güneyden esiyordu. Her şey taptaze görünüyor, baharın taze yeşili tarlalarda ve ağaçların parmak uçlarında titreşiyordu. Gandalf neredeyse 80 yıl önceki Bilbo'nun çıkın çıkmazından yanına bir mendil dahi almadan çıkıp gittiği bir başka baharı düşünmekteydi. Saçları belki o günkünden daha beyaz, sakalı, kaşları daha uzun, yüzü endişe ve bilgelikle daha bir kırışmıştı. Ama gözleri her zamanki kadar parlaktı. Ve piposunu hala aynı keyifle içiyor, dumandan halkaları aynı kuvvet ve zevkle üflüyordu. O anda sessizlik içinde içiyordu piposunu. Çünkü Frodo derin düşüncelere dalmış kıpırdamadan oturuyordu. Sabahın ışığında bile Gandalf'ın getirmiş olduğu havadislerin karanlık gölgesini hissediyordu. Sonunda sessizliği bozuldu. ''Dün gece yüzüğüm hakkında garip şeyler anlatmaya başlamıştın Gandalf'' dedi. ''Ama sonra durdun ve bu tür meselelerin gün ışığına bırakılmamasının daha iyi olacağını söyledin. Şimdi sözlerin tamamlanmasının sırası değil mi sence de?'' ''Yüzüğü tehlikeli olduğunu söylüyorsun. Benim tahmin edemeyeceğim kadar tehlikeli olduğunu.'' ''Nasıl yani?'' ''Birçok yönden,'' diye cevapladı büyücü. ''Benim ilk başta düşünmeye bile cesaret edemediğim kadar güçlü. O kadar güçlü ki ona sahip olan her ölümlüyü eninde sonunda tamamıyla mağlup eder. O kimseye sahip olur.'' ''Çok uzun zaman önce Eregion'da elf yüzükleri yapılmıştı. Sizin tabirinizle sihirli yüzükler. Ve bu yüzükler elbette ki çeşit çeşitti. Bazıları daha etkili, bazıları daha zayıf. Zayıf olan yüzükler elflerin bu hünerleri tam olarak olgunlaşmadan önce yaptıkları denemelerdi. Ve demirci elfler için bunlar sadece oyuncaklardı. Yine de ölümlüler için tehlikeliydiler bence. Fakat âli yüzükler, kudret yüzükleri, işte onlar korkunçtu. Âli yüzüklerden birini alıkoyan bir ölümlü ölmez. Ama büyüyüp daha çok yaşam da elde etmez Frodo. Sadece süre gider. Öyle ki sonunda her dakika ona bir yorgunluk gibi gelmeye başlar. Ve eğer yüzüğü sık sık görünmez olmak için kullanırsa da solar. Nihayet tamamen görünmez olur. Ve yüzüklere hükmeden karanlık gücün nazarı altında alacakaranlıkta yürür. Evet, er veya geç, eğer işin başında güçlü ve iyi niyetliyse daha geç olacaktır bu. Ama ne güç ne de iyi niyet dayanamaz. Er veya geç karanlık güç onu yutar. Ne kadar korkunç, dedi Frodo. Uzun bir sessizlik daha oldu. Bahçeden Sam Gamgee'nin çimleri kestiği duyuluyordu. Bunu ne kadar zamandır biliyorsun, diye sordu Frodo. Neden sonra? Ve Bilbo ne kadarını biliyordu? Bilbo sana anlattığından fazlasını bilmiyordu eminim, dedi Gandalf. Bir tehlike içereceğini bildiği bir şeyi sana aktarmazdı kesinlikle. Sana göz kulak olacağım konusunda ona söz vermiş olsam da. O yüzüğün çok güzel ve ihtiyaç anında çok işe yarar olduğunu düşünüyordu. Garipleri, terslikleri de kendisine yoruyordu. Yüzüğün kafasında büyüdüğünü, hep yüzük konusunda endişe edip durduğunu söylemişti. Ama suçlanması gerekenin yüzüğün kendisi olduğundan hiç kuşkulanmadı. Gerçi bu şeye göz kulak olması gerektiğini keşfetmişti. Sanki her zaman aynı ağırlıkta ve büyüklükte olmuyordu. Garip bir şekilde çekiyor veya genişliyordu ve parmağında sıkı sıkı dururken aniden kayıp düşebiliyordu. Evet, o konuda beni son mektubunda uyarmıştı, dedi Frodo. O yüzden yüzüğü hep zincirinde tuttum. Çok akıllıca, dedi Gandalf. Fakat Bilbo uzun yaşantısını hiçbir zaman yüzükle bağdaştıramadı. Bunun bütün nedenini kendisine bağladı ve bununla çok gurur duydu. Gerçi rahatsız ve huzursuz olmaya başlamıştı. İnce ve gergin oldum, diyordu. Bu yüzüğün denetimi ele geçirmekte olduğuna bir işaretti. Bütün bunları ne kadar zamandır biliyorsun, diye sordu Frodo yine. Bilmek mi, dedi Gandalf. Sadece ariflerin bildikleri nice şeyler vardır ki hep bilirdim, Frodo. Ama eğer bu yüzüğü bilmek diye soruyorsan, hala bilmiyorum denilebilir. Yapılması gereken son bir deney daha var. Ama artık tahminimden kuşku duymuyorum. İlk ne zaman bunu tahmin etmeye başlamıştın, diye derin derin düşünceye daldı. Hafızasını gerilere doğru yoklayarak. Dur bir bakayım. Akdiva'nın karanlık gücü Kuyut Orman'dan kovduğu bir yılda tam 5 ordular muharebesinden önce bulmuştu Bilbo yüzüğü. O zamandan henüz daha neden korktuğumu bilmesem de gönlüme bir gölge düşmüştü. Gollum'un bir âli yüzüğü, en azından âli yüzük olduğu başından beri açıkça belliydi. Nereden bulduğu sorusu sık sık takılıyordu aklıma. Sonra Bilbo'nun bu yüzüğü nasıl kazandığına dair anlattığı garip öyküyü dinledim ve bu öyküye inanamadım. Sonunda doğrusunu ona anlattırabildiğim zaman onun yüzüğü su götürmeyecek bir şekilde sahiplenmeye çalıştığını hemen anladım. Tıpkı Gollum'un doğum günü armağanı gibi. İki yalan içime kurt düşürecek kadar birbirine benziyordu. Belli ki yüzüğün sahibini hemen etkilemeye başlayan sıhhatsiz bir gücü vardı. Her şeyin yolunda olmadığına dair aldığım ilk gerçek uyarı bu olmuştu. Sık sık Bilbo'ya bu tür yüzüklerin kullanılmadan bırakılmalarının daha iyi olacağını anlattım. Fakat o bundan gücendi ve kısa bir zaman sonra da sinirlenmeye başladı. Yapabileceğim pek başka bir şey yoktu. Daha büyük sakıncalar yaratmadan yüzüğü ondan alamazdım. Üstelik böyle bir şey yapmaya hakkım da yoktu zaten. Sadece bekleyip izleyebilirdim. Belki Ak Saruman'a da danışabilirdim. Ama hep bir şeyler beni alıkoydu. O kim diye sordu Frodo. Adını daha önce hiç duymamıştım. Duymamış olabilirsin diye cevap verdi Gandalf. Hobbitler onun ilgi alanına girmez ya da girmezdi. Yine de arifler arasında ulu biri sayılır. Benim tarikatımın büyüğü ve divanın başıdır. Bilgisi çok derindir ama bilgisiyle birlikte gururu da büyümüş, biri işine karıştı mı sinirlenir. İster büyük olsun ister küçük, elf yüzüklerinin irfanı onun bilgi sınırları içindedir. Uzun zamandır yüzüklerin yapımıyla ilgili kaybolmuş sırları araştırarak bu konuda çalışıyor. Fakat yüzükler divanda tartışıldığı zaman yüzük ilminden bize aktardığı kadarı benim korkmama gerek olmadığını gösteriyordu. O yüzden kuşkum yatıştı ama huzursuzdum. Her şeye rağmen dikkat kesildim ve bekledim. Bilbo'yla ilgili her şey yolunda görünüyordu ve aradan yıllar geçti. Evet, yıllar geçiyor ama ona pek ilişmiyor gibiydiler. Yaşlandığına dair hiçbir emare yoktu. Yine üzerime bir gölge düştü. Fakat kendi kendime, canım anne tarafından hep uzun yaşamış bir aileden geliyor. Daha zamanı var, bekle bakalım dedim. Ve bekledim. Bu evi terk ettiği o geceye kadar bekledim. O gece beni Saruman'ın hiçbir sözünü yatıştıramayacağı bir korku ile dolduran şeyler söyledi ve yaptı. O zaman karanlık ve ölümcül bir şeyin iş başında olduğunu anladım. Ve o günden beri yıllarımın çoğunu bu işin aslını ortaya çıkarmak için harcadım. Kalıcı bir zarar olmamıştır değil mi diye sordu Frodo endişeyle. Zamanla iyi olacak değil mi? Yani huzur içinde dinlenebilecek mi demek istiyorum. Zaten hemen kendisini daha iyi hissetti dedi Gandalf. Fakat bu dünyada yüzükleri ve etkilerini tepeden tırnağa bilen tek bir güç var. Ve benim bildiğim kadarıyla da hiçbir güç hobbitler hakkında her şeyi bilmez. Arifler arasında hobbit ilmiyle ilgilenen bir ben varım. Silik bir bilgi dalı ama sürprizlerle dolu. Tereyağı gibi yumuşak da olabiliyorlar. Yaşlı ağaç kökleri kadar sert de. Sanırım bazıları yüzüklere, ariflerinin çoğunun düşünemeyeceği kadar uzun süreli tahammül edebilir. Bana sorarsan Bilbo için üzülmene hiç gerek yok. Elbette ki yüzüğe uzun yıllar sahip oldu. Onu kullandı da. O yüzden etkisinin üzerinden gitmesi, mesela yüzüğü sakıncasızca tekrar görebilecek duruma gelmesi için uzun yıllar geçmesi gerekebilir. Yoksa yıllarca son derece mutlu olarak yaşamaması için bir neden yok. Yüzükten ayrıldığı andaki gibi kalır. Çünkü sonunda kendi iradesiyle terk etti onu. Bu da önemli bir nokta. Hayır, yüzüğü bıraktığından beri artık sevgili Bilbo hakkında endişe duymuyordum. Ben kendimi senin için sorumlu hissediyorum.